Ayrım 31.
Karma Namaz grubunun mürşidi Darüşşafaka Cemiyeti Haysiyet Divanı üyesi emekli dişçi Ahmet Küre'ydi. 77 yaşındaki Küre Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı bağışçısıydı. Bir kitap okumuş ve hayatı değişmişti. Turhan Sonuç'un yazdığı İslam Tasavvufunda Olgunlaşma Yöntemleri adlı kitaptan çok etkilenmişti. Okuduklarını çevresine anlatmaya başlayınca etrafında küçük bir grup oluşacaktı. Bu grup arada bir toplanıp sohbet ediyor ve birlikte namaz kılıyordu. Bunu 2 yıldır da sürdürüyorlardı. Aksilik karma namaz bir gün medyaya yansıdı, ortalık karıştı. Ne demekti karma namaz? Tepkiler üzerine Ahmet Küre, tarikat değil Atatürkçü bir topluluğuz dedi. Karma namazla Atatürkçülüğün ne alakası varsa? Bir alıntı yapmalıyım, Sabet Ayist Fatma Arı'ı anlatıyor. Anneannemin niye namaz kılmadığını sorguladığımda hep Atatürkçüyüz cevabını aldım. Laiklik kavramı bir yerde kendilerini rahatlatan bir kavram olduğu için Atatürk'ün arkasına sığınmış, kendilerini Selanikli dönme değil Atatürkçü laik diye tanıtmıştır. Leyla Neyzi, Ben Kimim, 2004 sayfa 42. Ahmet Küre bu arada grup liderliğini de reddetti. Bizde liderlik eden kimse yok, bizi Allah aşkı bir araya getirdi. Karma namaz kılan 20 kişilik grubun içinde Doktor Ahmet Küre'nin kızı Ayşe Aydan Çişorn de vardı. Ayşe Aydan Çişorn gazetelere verdiği demeçte 40 kişilik bir aile olduklarını belirterek grubun liderinin babası Ahmet Küre olduğunu açıkladı. Babam onların babası, dedesi, herkesin derdini paylaştığı, sorunlarını anlattığı Ahmet dedesi. Umre'ye de gittiklerini açıklayarak hiçbir tarikatla bağlantıları olmadığının altını çizerek biz hem Atatürkçüyüz hem de elhamdülillah Müslümanız, cuma namazına gideriz dedi. Eşi Lloyd Chisholm ile birlikte günde 5 vakit namaz kıldıklarını söyleyen Ayşe Aydan Chisholm, Beyza Zapsu Hanım'la kardeş gibi olduklarını da sözlerine ekledi. Olaylar biraz tuhaf gelişmeye başladı. Devam edelim. Doktor Ahmet Küre'nin damadı, Amerika Baltimore doğumlu Lloyd Chisholm, 1996'da Ayşe Aydan Küre ile evlenmesiyle birlikte Müslüman oldu. Mehmet adını aldı ama nedense Müslümanlar için kutsal olan bu ismi hiç kullanmadı. Damat öyle sıradan biri değildi. Trompet çalan Lloyd Chisholm, Amerika'da Art Farmer, Barry Harris, Dizzy Gillespie gibi dünyaca ünlü cazcılarla aynı sahneyi paylaşmıştı. Chisholm çifti 3 yıl önce ABD'den dönüp İstanbul'a yerleşmişlerdi. Lloyd Chisholm kendi adına kurduğu Lloyd Chisholm Dörtlüsü adlı caz grubuyla Çırağan Bar'da sahneye çıkıyordu. Grubun albümü de vardı, From the Moon. Amerika'dan ithal karma namaz. Lloyd Chisholm de İstanbul'daki bu karma namazlara katılıyor muydu bilmiyoruz ama işinin söylediğine bakılırsa 5 vakit namaz kıldığına göre herhalde katılıyordu. Ne tesadüf, Lloyd ve Ayşe Aydan Chisholm ile arkadaşları Türkiye'de karma namaz kılarken Amerika'daki hemşerileri de 23 Mart 2004 tarihinde New York Manhattan'daki St. John the Divine Katedrali'nin Synod House isimli salonda karma namaz kılmışlardı. Yani daha önce kılmaya başlamışlardı da o gün medyayı da davet etmişlerdi. İstiyorlardı ki dünya bunu duysun. Sonuçta karma namaz bize ABD'den ithal olarak gelmişti. New York'ta 50 kişinin katıldığı karma namaza Amerikan medyası büyük ilgi gösterdi. 100'den fazla gazeteci Mekke usulü sıralanıp cuma namazı kılan bu küçük cemaati görüntüledi. Namazdan önce hutbeyi Virginia Üniversitesi profesörlerinden Afrika kökenli İmame Amina Vedud okudu. Kur'an-ı Kerim'de kadınların namaz kıldırmayacağına, cuma namazına gidemeyeceğine ve erkeklerle birlikte namaz kılamayacağına ilişkin ayet olmadığını söyledi. Yaptıklarının Amerikan İslamı olduğunun da altını çizdi. Mayıs 2006'da İstanbul'a geldi, verdiği konferansta kadın imam olabilir dedi. Amerika'daki karma cuma namazı kılan bu 50 kişilik grubun başında Hindistan doğumlu Esra Numani adlı bir kadın Müslüman vardı. Wall Street Journal, New York Times ve Time dergisinde çalışan Esra Numani, Afganistan ve Irak'ta gazetecilik yaptı. 2003 yılında birden hidayete erip örtündü ve çocuğunu da yanına alarak Mekke'ye hacı olmaya gitti. Döndüğünde kapağında başörtülü fotoğrafının bulunduğu, Mekke'de tek başına Amerikalı bir kadının İslam ruhuna ulaşma mücadelesi adlı kitabı çıkardı. Kitabı yayımlayan Harper's Yayın Evi'nin sahibi Yahudi Rupert Murdoch'tı. İslami kitap çıkarmayan bu yayın evi, yazar Esra Numani'de bir ışık görmüştü anlaşılan. Tıpkı Cüneyt Zapsu'nun arabuluculuğu ile Mehmet Cansu'nun kamera reklamı alması gibi. Gazeteciliği bırakan Esra Numani, kendini İslam'da reform çalışmalarına adadı. Öyle ya, Amerikan Müslümanı ne de olsa 2 yılda her şeyi öğrenmişti ve İslam'ı ve Müslümanları hemencecik düzeltiverecekti. MFÖ'nün şarkısı gibi, sen neymişsin be abi? Yeni dünya düzenine yeni Müslüman gerekiyordu. Müslüman yazar Esra Numani hemen kolları sıvadı ve Müslüman Kadınların Özgürlük Turu adlı bir kampanya başlattı. Aslında Amerikan medyasının çağrıldığı St. John Katedrali'ndeki karma namazdan birkaç hafta önce ilk cuma namazını Esra Numani'nin imamelik yaptığı New York'taki Brandeis Üniversitesi'nin kampüsünde bu iş için tutulan bir binada kılmışlardı. O ilk karma namaza medya çağrılmamıştı. İşin garip yanı, ilk karma namazın gerçekleştiği Brandeis Üniversitesi bir Yahudi üniversitesiydi. 1948'de kurulan bu üniversitenin başkanları hep Yahudi olmak zorundaydı. İslam tarihinde örneği hiç olmayan karma namaza izin veren üniversitenin başkanı İsrail Hayfa doğumlu Yahudi Yehuda Reinhardt'tı. Amerikalı Müslümanlar üniversitenin Yahudi başkanı Reinhardt'ı protesto ederek Yahudiler de kadın erkek karışık olarak kadın hahamın önünde ibadet etsin diye tepki gösterdiler. Yahudilikte kadın haham, Hristiyanlıkta ise kadın papaz ve papa yoktu tabii ama İslam'da yapılmaya çalışılıyordu. Niye? Cami cemaati Beyza Hanım'ın İmam Ahmet Yılmaz'a giderek "Bırakın Cuma'yı ben kıldırayım, devrim yapayım" dediğini iddia etti. Bayan Zapsu bu haberi yalanladı, böyle bir şey söylemediğini açıkladı. Peki, cesur eltilerin bulunduğu bu grubun bağlı olduğu tarikat tekke var mıydı? Grubun lideri Doktor Ahmet Küre bir açıklamasında "Biz melami değiliz" dedi. Profesör Şerif Mardin'in deyişiyle tarikatlar arasında entelektüel açıdan en aristokratı, melamilik meselesi nereden çıkmıştı şimdi? Gerçekte melamilerde böyle bir uygulama var mıydı? Ya da hangi melamilerde? Soruların yanıtını bulmak için zorlu bir yolculuğa çıkmamız gerekiyor. Bakalım karşımıza yine sabetayistler çıkacak mı? Dipnot: Üsküdar'daki Subaşı Camii'nde karma namaz meselesini basına bildiren A isimli üniversite öğrencisini Yeni Aktüel dergisi buldu. Derginin cemaat arasında konuşulan ama basına yansımayan başka ayrıntılar var mı sorusunu A şöyle yanıtladı. Basında 2 senedir camiye gittikleri yazıldı ama benim duyduğum 7-8 senedir gittikleri, birlikte gittikleri bir başka caminin de Subaşı'nın hemen ilerisindeki Kotku Camii olduğu söyleniyor. Bir de sabetaycı olduklarına dair söylentiler vardı ama cemaatin çoğu sabetaycının ne demek olduğunu bile bilmiyordu. Muhtemeldir ki onlar da birilerinden duymuş. Subaşı Camii'nde olanların sabetayistlerle ilişkisi ne bir demece ne de basına bir habere yansımıştı. Cami cemaatinin bunun ifade etmesi ilginçti. Nedir melamilik ya da melametilik? Yaptığı iyilikleri gösteriş olur endişesiyle gizleyen, işlediği günahları ise nefsiyle mücadele etmek için açığa vuran tasavvufi tarikatın adıydı melametilik ya da bildik adıyla melamilik. 9. yüzyılda Nişabur'da ortaya çıkan bu tasavvuf ekolünün kurucuları Ebu Hafs Haddad ölümü 883, Hamdun Kassar ölümü 885 ve Ebu Esmen Helhiri'li ölümü 910. 10. yüzyıldan itibaren Irak, Suriye ve Anadolu'da yayılan bu akım kısa zamanda Balkanlara ulaşıp geniş bir coğrafyaya dağıldı. Bu süreç sonunda kimi araştırmacıya göre zamanla dejenere oldu. Laubali ve ibahi tutum takınan, yani her şeyi mubah gören Soner Yalçın, kimselerin istismar ettikleri bir yol haline gelmiş, Şii, batıni ve hurufi unsurlarla karışmış ve nihayet vahdeti vücut felsefesinin tesirinde yeni bir anlayış haline almıştır. Ali Bolat, Melametilik, 2003, sayfa 19. 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Ali Bolat'ın bir tasavvuf okulu olarak melametilik tezi ehli sünnet bakış açısıyla yazılmıştı. İster istemez bu tür çalışmaların sıhhatli olup olmadığı konusunda kafamızda şüpheler oluşuyor. Yeri geldi söyleyeyim, özellikle son yıllarda heterodoks tarikatlara karşı üniversitelerde bir merak oluştu. Bu konuyla ilgili çalışmalarda artış gözleniyor. Ancak bu çalışmayı yapanların çoğunluğu muhafazakar görüşte ve tasavvufi tarikatların vahdeti vücut anlayışını sünnileştirmek istemektedirler. Niyazi Mısri gibi sünni bir aileden doğmasına rağmen düşünceleri ortodoks İslam'la taban tabana zıt şairler, halk düşünürleri, şeyhler, dedeler hızla sünnileştiriliyor. Ne yazık ki bu çevrelerin akademik çalışmalarında şüphe yok, inanç var. Bunun adı ise belli, skolastik. Bu kitabı yazarken yararlandığımız bazı akademisyenler ne yazık ki herhalde feodal bağları nedeniyle bilim adamı olmalarına karşın insanı rahatsız edecek kadar çok taraftarlar. Her yazdıklarını bir süzgeçten geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü aydınlatmaktan çok bulandırıyorlar. Oysa bilim adamının kendisini beğendirme sorumluluğu ve zorunluluğu yoktur. Ama onlar sanki bağlı bulundukları cemaati düşünerek çalışma yapıyorlar, izlenim veriyorlar. İyi niyetli bazı akademisyenler ise nedense tasavvufu fikir hareketi olmaktan ziyade bir gönül ve ruh hali meselesi olarak göstermek istiyor. Sanıyorum ilimden bilime geçmenin zorluğu bunlar. Dinsel, gelenekçi bir anlam taşıyan ilimden, dünyevi, laik bir fonksiyonu olan bilime geçiş sürecinin sancılarını yaşıyoruz. Batı'da bilim kiliseden kolayca ayrılıp özgürleşmedi. Osmanlı'da bilim dinin kontrolündeydi. Cumhuriyet bunu yıktı. Ama YÖK de Cumhuriyet'i yıktı. Özellikle sosyal bilimlerde bunun izleri çok açık görülüyor. Diğer yandan ne yazık ki Türkiye'deki belli kesim ise salt Alevilik ve Bektaşilikle ilgilenmektedir. Bu çevreler haklı olarak Aleviliğin ve Bektaşiliğin sünnileştirilmek istendiğini ifade ederken, aynı felsefi kaynaktan gelen vahdeti vücutçu diğer tasavvufi tarikatları görmezlikten gelmektedir. Osmanlı merkezi yönetimine karşı oluşan muhalif hareketlerin dayanağı, vahdeti vücut felsefesini neden öğrenmiyorlar anlamak zor. Çoğunun baskılara, zulümlere uğrayan vahdeti vücutçu tarikatların temsilci ve müritlerinden haberi bile yok. Bugün vahdeti vücudun içrek bilgisi geri plana çekilip popülerleştirilerek astrolojiye dönüştürülmek istenmesine kimse sesini çıkarmamakta. Şeyh Bedrettin'e, Yunus Emre'ye sahip çıkanlar, Hacı Bektaş Veli kültü yaratanlar, Hamza Bali'yi, Niyazi Mısri'yi niye bilmemektedir? Şeyh Bedrettin'in varidatına sahip çıkıp bu uğurda ölüme sürgüne giden Osmanlılardan neden habersizdir? Yalçın Küçük haksız mı? Türk aydını Şeyh Bedrettin'i sadece Nazım Hikmet'in şiirinden tanımaktadır. Nazım Hikmet'in okuyup esinlendiği Mehmet Şerafettin Yalkaya'nın Simavna Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin adlı kitabını bile okumamışlardır. Şeyh Bedrettin'in özel mülkiyeti reddetmesini bilmektedirler sadece. Bedenlerin yeniden dirileceğine karşı çıkmasının hiç mi önemi yoktur? Peki ya yaygın dini anlayıştan farklı cennet cehennem yorumlarının? Bu çevreler diyalektiği 13. yüzyılda kabul etmiş, tasavvuf gelişiminin yönünü değiştirmiş, tüm İslam dünyasını etkilemiş Muhyiddin Arabi'nin adını bile duymamıştır. Ozan Nesimi'yi bilip onun önderi Fazlullah Esterabadi'yi bilmemek olur mu? Evet, dün olan bugün de devam ediyor. Tasavvufun, aklın ve bilimin öğretisi olmadığı söyleminin kolaycılığına kaçarak kendi coğrafyamızın kültürünü tanımak istemiyoruz. Öyle ki ağlamanın ne kadar önemli mistik bir ritüel olduğunu bilmeden Fethullah Gülen'in müritlerine hitap ederken gözyaşı dökmesini, karı gibi ağlıyor dip mesajını vermek için dakikalarca televizyonlarda gösterecek kadar cahiliz. Tıpkı Fethullah Gülen'in ağlayarak verdiği vaazda tabut üst sekine yani ahit sandığı sözü geçince dinleyenlerin bunun İbranice buyruk olup olmadığını bilmeden vecde gelip ağlamaları gibi. Hadi Osmanlı'yı katmayalım, son yıllarda üzerinden iki kez tank geçen, ezilen, kırılan medyatik aydınımız giderek bilimsel düşüncenin ayak bağı olmuyor mu? Acıdır, televizyona çıkmayı, köşe yazarı olmayı, butik üniversitelerde ders vermeyi önemsemektedirler. Türkiye aydını akademisyeni ciddi olmak ve artık olgunlaşmak zorundadır. Sabetayistler ve Üçüncü Devre Melamileri. Melamilik meselesine dönebiliriz. Melamilik hareketinin tarihsel gelişimi bugün üç kategoride ele alınıyor. İlk devre melamileri ya da Tarikat-ı Aliye-i Sıddıkiye, 9. yüzyılda Nişabur'da kurulan hareket. Ebu Türab Nahşebi, ölümü 859, Ebu Yezid el-Bistami, ölümü 875, Ahmet el-Ferra, ölümü 971, Ebu Amr Nüceyd, ölümü 975 gibi şeyhler öncülüğünde ilk yayılma dönemini yaşadı. Tasavvufa karşı çıkan bir tasavvuf tarikatı. Bu karşı çıkış hiçbir özel bilgi, özel kılık, özel tören, toplantı yeri gereksememekle gerçekleştirilmiştir. Yani öğrenilecek ve öğretilecek hiçbir özel bilgileri yoktur. Tarikat biçimlerinin, törenlerinin, öğretilerinin her türlüsünden ayrılmışlardır. Tekke, zaviye ve benzeri belli yerleri de yok. Kur'an'daki sözcüklerin açık anlamlarının altında kapalı anlamlar aramazlar. Açık anlamları daha da açıklamaya çalışırlar. Orhan Hançerlioğlu, İslam İnançları Sözlüğü, 1994, sayfa 312. İkinci devre melamileri ya da Tarikat-ı Aliye-i Bayramiye, 15. yüzyılda Bursalı Ömer Sikkini, ölümü 1475, liderliğinde kurulan hareket Bayramiye Melamiliği adını almıştır. Bu dönemde Osmanlı Anadolu Melamiliği olarak da değerlendiriliyor. Melamiler bu devrede Hacı Bayram Veli'nin ölümü 1430, kurduğu Bayramiye tarikatı içinde var oldular. Dipnot: Hacı Bayram Veli soyundan gelen Fuat Bayramoğlu, Vehbi Koç'un ablası Zehra Rütükçüoğlu'nun kızı Nesteren'le evliydi. 12 Şubat 1951'de Kudüs Başkonsolosluğuna atanan Bayramoğlu, 1992'de kurulan İspanya'dan gelen Yahudilerin anısına 500. yıl vakfının kurucusuydu. Varlık vergisi döneminde Başbakan Şükrü Saracoğlu'nun özel kalem müdürüydü. Cumhurbaşkanı Fahri Korutüp döneminde ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteriydi. Türk-Arap İlişkileri İnceleme Vakfı gibi birçok derneğe ve vakfa üyedir. Ancak vahdet-i vücut eğilimi ağır basan Ömer Sıkkiyeni yolunu ayırarak Bayramiye Melamiliğini kurdu. Burada küçük bir ayrıntı verelim. Bu ayrılığın felsefi boyutu yanında kişisel yönü de vardı. Fatih Sultan Mehmet'in çok saygı gösterdiği Bayrami bilgini Akşemseddin, Hacı Bayram Veli ölünce tacını, hırkasını, tesbihini, seccadesini, ahsasını bana bıraktı deyip dergahın başına geçtiğini açıkladı. Yıllardır Akşemseddin'le geçinemeyen Ömer Sıkkiyeni, söyleyin ona, gerçek taç, hırka, tesbih, seccade ve asada değil, kalbim musaffadadır, yani temiz kalptedir karşılığını verdi. Sonuçta ortaya iki kutup çıktı, Bayramiye Melamiliği ve Akşemseddin'den dolayı Şemsiye Melamiliği. Gelelim ayrılığın felsefi boyutuna. Tasavvufa ait çok sayıda eseri bulunan Akşemseddin bu kitaplarında Muhyiddin Arabi'ye küfreden dönemin mutasavvıflarına karşı Kuşeyri, Gazali, Cüneydi Bağdadi ve Necmeddin Kübra gibi isimlerden alıntılar yaparak Şeyh Ekberi'nin yanlış anlaşıldığını ispat etmeye çalıştı. Aslında Akşemseddin Osmanlı muhaliflerinin dayanağı vahdet-i vücut felsefesini Osmanlı'nın resmi sünni inancı içinde eritmek istiyordu. Zaten Akşemseddin'in yolundan giden Şemsiye tarikatı silsilesinden Safeviye'yi çıkartıp klasik sünni bir tarikat haline gelince Osmanlı yönetimince hemen desteklendi. Örneğin Hacı Bayram adına tesis edilen tüm vakıflar bu tarikatın tasarrufuna bırakıldı. Diğer yandan vahdet-i vücut felsefesine inanan, ehl-i beyt sevgisine muhabbetine bağlı Ömer Sıkkiyeni ise her türlü özel kıyafetler ve zikir gibi sembolleri, motifleri terk edip sohbeti ön plana çıkararak Bayrami Melamiliği kurdu. Bayrami Melamileri Akşemseddin'in aksine tarikat silsilelerini Osmanlı'nın düşmanı Safevilere dayandırdı. Hacı Bayram'ın bilmek, bulmak, olmak adı verilen varlık birliği aşamalarına bağlı kaldı. Bayramiliğe giren önce tanrısal varlık birliğini öğrenecek, bilecek, sonra her şeyin tanrı olduğunu anlayacak, bulacak ve en sonunda da tanrısıyla birleşecek, bir olacaktı, doğal olarak. Esnaf kesimiyle ilişkileri nedeniyle geniş halk kitlelerini etkilemeleri, devletin resmi sünni düşüncesine aykırı mehdici vahdeti vücut inancı konusundaki taviz vermez tavırları nedeniyle 16. ve 17. yüzyıllarda sürekli takibata uğradılar. İkinci melamilik grubu denilen Bayrami melamileri şeyhlerinin hemen hepsi zulme uğramış, sürgüne gönderilmiş, hapis yatmış ya da idam edilmişti. Ömer Sıkkiyeni'nin yolundan yürüyen ikinci devre melamilik hareketinin şeyhleri şunlardı. Bünyemin Ayaşi, ölümü 1520. Dipnot, vahdet-i vücut düşüncelerinden ötürü kovuşturmalara uğrayan, hapis yatan ve sonunda idam edilen Bünyemin Ayaşi'nin ahfadının bir bölümünün sırası şöyle sürüyor. Ayaş müftüsü Hasan Efendi, divan şairi ve vali Esat Muhlis Paşa, vezir Sadullah Rami Paşa ve büyükelçi Nusret Sadullah Ayaşlı. Türk sağının tanınmış kadın yazarlarından Münevver Ayaşlı, büyükelçi Nusret Sadullah Bey'in eşiydi. Selanikli olan Münevver Ayaşlı bütün eserlerinde dönme olmadığını sürekli altını çizerken tüm Seleniklileri neredeyse dönme ilan etmektedir. Saltanat ve halifelik grubunun kaldırılmasına karşı çıkan ve eşinin ailesiyle sürekli övünen Münevver Ayaş'tı, nedense bir konuyu hep atlamaktadır. Kayınpederi Sadullah Rami Paşa, Jön Türk hareketinin finansörü ve beyni, Mısırlı Kavalalı Mustafa Fazıl'ın özel kalemiydi. Mustafa Fazıl'ın kaleme aldığı yazıların son şeklini kayınpederi Sadullah Paşa veriyordu. Örneğin Sultan Abdülaziz'e gönderdiği nasihat mektubunda bakın ne diyordu. Milletlerin hukukunu tahdit ve tayin eden din ve mezhep değildir ve din, hakayık-ı ezeliye makamında durup kalmazsa, yani umur-u dünyeviye dahi müdahale ederse, cümleyi ithaf eder ve kendisi dahi telef olur. Yani diyor ki din ve devlet işleri birbirinden ayrılmalıdır. Mektubun aslı için bakınız Mithat Cemal Kuntay namı Kemal Devri'nin insanları ve olayları arasında, 1944 cilt 1 sayfa 279. Münevver Ayaş'ta sürekli Cumhuriyet kadrolarına karşı saldırgan yazılar kaleme alırken, kayınpederinin ne Jön Türklüğünden ne de Masonluğundan bahsetti. Sanki Cumhuriyet kadroları bir günde karar vermişti saltanatın ve hilafetin kaldırılmasına. Son not, görümcesi Edibi Ayaş'ta Sadrazam Ahmet Tevfik Oktay'ın oğlu Ali Nuri ile Osmanlı'da kadınlı erkekle bir arada yapılan ilk düğünü gerçekleştirmiştir. Pir Ali Aksaray'ı ölümü 1538, İsmail Maşuki ölümü 1539, Ahmet Sarban ölümü 1545, Hüsamettin Ankaravi ölümü 1557, Hamza Bali Bosnevi ölümü 1561, Hasan Kabaduz ölümü 1601, İdrisi Muhtefi ölümü 1615, Hacı Kabahi Efendi ölümü 1627, Sütçü Beşir Ağa ölümü 1662, Seyyid Muhammed Haşim ölümü 1677, Paşmakçızade Seyyid Ali ölümü 1712, Şehit Ali Paşa ölümü 1716, Seyyid Reşat ölümü 1875, Abdülkadir Belhi ölümü 1923, Ahmet Muhtar ölümü 1933. Nur Arabi Ekolü. Ve gelelim bizi en çok ilgilendiren gruba. Üçüncü devre Melavileri ya da Aliye-i Nuriye, 1810'da Kahire'de doğan, 1887'de Strumica'da vefat eden Seyyid Muhammed Nur Arabi tarafından kuruldu. Üçüncü devre Melamiliğin kurucusu Seyyid Muhammed Nur Arabi'ye bu bölümde çok değineceğimiz için biyografisinden bahsetmemiz gerekiyor. Arap Hoca, Noktacı Hoca veya Seyyid Hoca olarak bilinen Muhammed Nur Arabi'nin ailesi ve çocukluğu hakkında fazla bilgi yok. Küçük yaşta anne ve babasını kaybetti. Babası İbrahim Kudüslüydü. Neden Mısır'a göç ettiği bilinmiyor. 7 yaşında dayısı tarafından Camiül Eser'e gönderildi. 1826'da Kahire'deki Şeyhi Şeyh Hasanül Kuveysi'nin emri üzerine Yanyalı Şeyh Ahmet'le Yanya'ya gitti. Burada Nakşibendi Şeyhi Yusuf Efendi'ye mürit oldu. 9 ay sonra Nakşibendi tarikatını hatmedip manevi mertebeler alarak Şeyhinin isteğiyle Mekke'ye gitti. Burada Mısır'a geçti, Şeyh-i Hasanül Kuveysi'nin yeni emriyle İskenderiye'den Antalya'ya geldi. Oradan da Gelibolu'ya geçti. Fazla kalmadı Selanik'e gitti. Selanik ve çevresindeki Nakşilerle tanıştı. Daha 21 yaşındaydı. Ancak 1831-1877 yılları arasında Rumeli Nakşiliği ile Melamilik arasında bir tasavvuf sistemi kurdu. Aslında yaptığı takiyeydi. Yazdım. İsmail Maşuki ile Hamza Bali'nin idam edilmesinden sonra bir dönemin en güçlü tarikatı Melamilik gücünü kaybetmiş, mensupları başka tarikatlara bağlanmışlardı. Yani Muhammed Nur özünde Melami'ydi ama Nakşibendi gözüküyordu. Tarihi de göz önünde bulundurursanız Bektaşiler gibi Melamilerin de Nakşibendi kisvesi altında olmasının şartlar gereği olduğunu görürsünüz. Osmanlı'nın gözünde bir uslu tarikatlar bir de şüpheli tarikatlar vardı. Şüpheli tarikat 3. devre Melamilik için gizlilik önemliydi. Artık biliyoruz. Osmanlı merkezi yönetimi vahdeti vücut düşüncesine karşı büyük kıyımlara girdi. Coşkun bir vahdetçi olan birçok melameti, ibadet esaslarını dikkate almadıkları, şeriat tarafından yasaklanan dünyevi zevki helal saydıkları, Tanrı'nın gerçekte insanın kendisi olduğu düşüncesine sahip oldukları, mehdilik iddiasında bulundukları gibi savlarla idam edildiler. İsmail Maşuki, Ahmet Sarban, Hüsamettin Ankaravi, Bosnalı Hamza Bali, Sütçü Beşir Ağa başları kesilerek öldürülen melameti şeyhlerinden sadece birkaçıydı. Dipnot: Mehdilik iddia ettiği suçlamasıyla 12 müridiyle birlikte İstanbul At Meydanı'nda boynu vurularak idam edilen İsmail Maşuki'nin cesedi denize atıldı. Ceset günler sonra Rumeli Hisarı'nda karaya vurunca müritleri cesedi oradaki bir tepeye defnettiler. Yıllar sonra 1879'da Ali kızı Hasena adlı bir kadın mezarına taş dikti ve burası Kayalar Mezarlığı olarak bilinir oldu. Yani bugün herkesin yakından bildiği kuş yuvası anlamına gelen Aşiyan Mezarlığı. İddialara bakarsanız bir sabetaist mezarlığı. Bu idamların ortaya çıkardığı tartışılması gereken bir soru var. Tasavvufta başkaldırı yok deniliyor. Vahdedi vücutçu Şeyh Bedrettin'in başkaldırışını nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Ya Mehdi olduğunu söyleyerek Celali isyanlarını başlatan Bozoklu Celal'e ne diyeceğiz? Bu arada Celaller, Bedreddinler ve Melamilerle süren bu idamlar tasavvufun başkaldırı geleneğini tarihe mi gömdü? Tartışmamız gerekiyor.